Ailenin esası olan nikahın iki tarafı erkek ve kadın, birbirlerini tanıyan, aradığını bulduğuna ikna olmuş kimseler olarak nikahlanmayı kabul etmelidirler. Anne baba veya üçüncü şahısların uygun görüyor olmasını, nikah gibi ağır bir sözleşmeye evet demek için münasip bir zamanda yaşamadığımızı düşünüyoruz. Babalarımızın böyle evlenmiş olmalarını ne yazık ki örnek kabul edemeyeceğiz. Babalarımızın zamanı, hatta zamandan önce hayata dair beklentileri bugün efsane olup uçmuştur. Bir erkeğin kadını olmayı onur kabul eden nesil gitmiştir. Onlardan önce de bir erkekle nikahlanarak cennete girmek için mükemmel bir iş yaptığına iman eden o mübarek nesil de gitmişti zaten. O anlayışta bir insan sadece kitaplarda vardır. Erkeğe hizmet etmeyi ibadet gibi telakki eden kadınlar uçup cennetlerine gittiler. Şimdiki nesil evlenmeyi bir insan hakkı olarak görmektedir. İki iş adamının ortak bir fabrika kurması düzeyinde bile olmayan basit bir ortaklık şeklindeki evliliklerin sahipleri Allah'tan beklenecek şeyleri eş adaylarından bekleye durdukları karma bir hayat tarzı bizi alabora etmiş durumdadır. Evlenmeden önce boşanma hesabı yapan, eşinden boşanınca diye hesaplar yapan ucube bir nesil üzerinden ibadetleştirilmiş bir evlilik hesabı yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle de kendimizi aldattığımız garip temenniler yerine oturup bizim realitemize uygun bir evlilik düzeni oluşturmalıyız. Allah'ın şeriatı sınırları içinde olduktan sonra bazı yeniliklere müsamaha ile bakmamızda sakınca olmasa gerek. Aksi takdirde o, bildiği Kur'an surelerini bana öğretsin, kocam olsun diyen mübarek kadınların yazdıkları destanlarla avunup ömür tüketeceğiz. Onların yaptıkları doğru muydu, yanlış mıydı diye tartışırken bizim ne doğru ne eğri bir ailemiz olmayacak herhalde. Biz, bizim durumumuza uygun ama Allah'ın şeriatına göre tasarlanmış yeni bir tarz oluşturacağız. Meselemiz budur. Bunu en erken uygulayabileceğimiz alanda yeni evleneceklerin birbirlerini tanıyarak, anlayarak evlenmeleri olabilir. Tanıma yöntemleri. Eş adaylarının birbirlerini tanımaları erkeğin kadına, kadının da erkeğe bakmasıyla olabilir. Buradaki bakmanın sınırlı olması gerektiği şüphe götürmez bir ilkedir. Bir kere erkeğin görme alanı gayet dardır. Bayanın dış kıyafeti olarak adlandırılabilecek bir görme alanından söz edebiliriz. Kadın içinse bu alan biraz daha geniştir. Erkeği günlük kıyafetiyle de görebilir. Başkasının tanıtımını da eşlerin birbirlerini tanıma yöntemleri için yardımcı olarak kabul edebiliriz. Çağdaş bir yöntem olarak eş adaylarının birbirlerine fotoğraf vermeleri de bir tanımaya yardımcı yöntem olarak kullanılabilir. Elbette buradaki fotoğrafta iki önemli kuralı biliyor olmamız şarttır. Birincisi, bu fotoğraf kesinlikle yüz yüze gelindiğinde, yani gözle tanışma durumunda bayanın ve erkeğin görünebileceğinden daha açık bir fotoğraf olmayacaktır. İkincisi de, bu fotoğraf sadece evlenme talebiyle öne çıkan iki kişi arasında alıp verme şeklinde olacaktır. Üçüncü kişiler bunun mahremiyetine binaen asla fotoğrafa muttali olmayacaklardır. Yeni teknolojik nimetler olan internet ve benzeri imkanların eşler arasındaki tanışmada kullanılmasında da temel kural budur. Böyle bir fotoğraf tebadülü, sonrası açısından fitne nedeni olacaksa bir fotoğraf vermekten veya almaktan söz edemeyiz. İnternet imkanının sadece bir fotoğraf iletmekle kalmayıp onun ötesinde canlı görüşme seçeneği de getirdiğini dikkate aldığımızda, o tür teknolojik nimetlerin kullanılmasında ne kadar hassas olunması gerektiğini de anlamış oluruz. Tanışma süreci için özellikle kaydedilmesi gereken bir husus da şudur. Niyetin evlenmek olmadığı durumlar için böyle bir ruhsatı kullanmak caiz olmayacaktır. İkna olma süreci için kullanılacak bu ruhsatların nefis eğlencesine dönüştürülmesi abes olacaktır. Ayrıca tanışma esnasında muhatabın dışındakilerle irtibat evliliğe muhatap gibi olmamalıdır. Meseleye mümin kişiliği açısından bakıldığında şu ilkelerin korunması önemli bir kural olarak önümüzde durur. A. İki tarafta tanışma olumlu sonuçlansın veya sonuçlanmasın, birbirlerinin sırlarına saygılı olacaklardır. Mümin emin insandır. Sırrı ifşa etmek emanete hıyanettir. Sonu olumlu bitmeyen tanışmalar iki tarafça da unutulmalıdır. B. Gerek aracılık edenler ve gerekse ilk tanışma gereği bilgilendirme yapanlar, bilgi aktarımında emin olmalıdırlar. Doğruyu yansıtmayan bilgilerin çok geçmeden aile faciasına dönüşebileceği unutulmamalıdır. Baştan savma övgüler veya yergiler bir kul hakkı ihlalidir. İyidir sözünün de, iyi değildir sözünün de iman kardeşliğinin altı hakkından biri olarak eda edilen bir görev olarak algılanmalıdır. C. Böyle bir tanışma sürecinde üçüncü kişiler müdahaleci olmamalı ya da sınırlarını aşmamalıdırlar. Kararları nikahlanma sürecindekiler kendileri vermelidirler. D. Bu dönemi bir istişare dönemi olarak görebiliriz. İstişare, mümin karakterimizin en açık izlenebildiği örneklerdendir. İstişareyi ciddiye almalı ve muhakkak ehliyle yapmalıyız. E. Bu dönemde istihare en son noktadır. Erkek de kadın da gerekli istişareleri bitirdiklerinden emin olduklarında son karar için istihare yapmalıdırlar. Bu istihareyi de muhakkak herkes kendisi yapmalıdır. Başkasına istihare ısmarlamak yoktur. İstihare de uykuya yatmak değildir. Uykuya yatıp rüyada şunu veya bunu görme şeklindeki uygulamalar aslı sünnette olmayan şeylerdir. Sünnet olan şöyledir. Gerekli istişareleri araştırmayı yapmış bir mümin, vereceği kararın kendisi için hayırlı olup olmadığı hususunda Allah'tan yardım diler. Bunun için de iki rekat namaz kılar ve biliyorsa hadisteki duayı okuyarak, bilmiyorsa da kendine göre bir dua yaptıktan sonra, "Rabbim, bu iş benim için hayırlıysa onu kalbime yaklaştır. Hayırlı değilse de beni ondan soğut," der. Aradan bir iki gün geçtikten sonra o işle ilgili olarak içinde olumluluk tarafı ağır basarsa istiharenin sonucu hayırlı demektir. Gitgide bir soğuma olursa bu da istiharenin sonucunun hayırlı olmadığı anlamına gelmektedir. Böyle bir istihareyle de son karar verilmiş olur. F. İffetli mümin bir genç kız veya erkek bu tanışma sürecinde gözlemlerini ve kanaatlerini kesinlikle kat'i bir bilgi olarak görmemelidir. İyi bir eğitim görmüş olsa bile bekar birinin tespitlerinde duygusallığın ağırlığı fazladır. Konuşulanların ve görüntünün etkisi altında kalma ihtimali yüksek olacaktır. Anne, teyze veya büyük abla gibi evlenmiş, o dünyayı tanımaz birinin bilgisini de önemseyerek yol alan erkek tarafı daha kazançlı olacaktır. Aynı şekilde baba, abi gibi bir tecrübeyi değerlendiren kız tarafı da daha basiretli bir iş yapmış olur. G. Tanışıp anlaşma için eş adaylarının okul, iş ortamı gibi bir ortamı yeterli bulmaları, yani kaç yıldır aynı okulu paylaşmaya dayanmaları, güven vermesi bakımından yeterli bulunmamalıdır. Böyle bir tanışma evli ve tecrübeli birinin istişaresine dayandırılmadıkça eksik kabul edilmelidir. H. Tanışma dediğimiz dönemde eş adayları birbirleriyle yazışabilirler. Bu yazışma mektup gibi klasik bir yöntemle olabileceği gibi telefon mesajına benzer teknik bir yöntemle de olabilir. Kesinlikle yüz yüze görüşmedeki ilkeler yazışma içinde geçerli sayılmalıdır. İki evli insanın konuşup yazabileceği kadar ileri gitmiş söz ve iddiaların gündeme gelmesi evlilik gerçekleşse bile ileriki dönem için, evlilik gerçekleşmezse kişilikleri için iz bırakan bir hata olarak kalacaktır. En önemli kural. Eş adaylarının birbirlerini tanımak, meselelerini görüşmek için konuşmaları caizdir. Hatta teşvik bile edilmiştir. Fakat bu hiçbir zaman iki eşin bir arada olması gibi olmamalıdır. İki eş olmak başka şey, iki eş adayı olmak başka şeydir. İki eş olmayan adayların aralarında muhakkak evleneceğiz garantisini, Allah'ın hükümlerinin çiğnenmesine gerekçe yapmaları ağır bir günah ile evlilik hayatına başlamak demektir. Nikah akdi gerçekleşmeden önce nişanlanma süreci de dahil olmak üzere iki evlilik adaylarının diğer insanların birbirlerine karşı nitelikleriyle hiçbir farkları yoktur. Nişan kaldırılıp atılması durumunda bir sorumluluk getirmeyecek kadar basit bir bağlantıdır. Aile büyüklerinin çocuklarını başgöz etmiş olmaya karar vermeleri, çocukların birbirlerini çok sevmeleri, aralarında ileri geri büyük sözlerin konuşulmuş olmasını gevşeme gerekçesi olarak kullanmak hatadır. Kuralımız şudur. Nikah akdi gerçekleşene kadar iki yabancıyız. İki yabancının birbirlerine karşı durumu neyse bu iki evlenme adayının durumu da odur. kayınpeder kaynana adayı olmanın da abartılmaması gerekir. Örnek olarak ele aldığımızda nişan töreninde kaynana veya kaynata eli öpülmesi asla caiz değildir. Sokaktan bir kadının elini öpmekle nişan sürecindeki bir kaynana kaynata adayının elinin öpülmesi aynı şeydir. Bu dönemde en önemli inceliklerden biri de halvetin haram oluşuna dikkat edilmesidir. Halvet, üçüncü kişilerin görme ve izlemesinin olmadığı bir ortamda baş başa kalmaktır. Bu iki namahrem erkek ve kadına bütün zamanlarda ve mekanlarda haramdır. Evlenmeyi düşünme, evlilik görüşmesi sürecinde olma, hatta nişanlanma bu haramı kaldırmaz. Görüşmek teşvik edilmiş olmasına rağmen halvet niteliğindeki görüşme özellikle yasak tutulmuştur. Evlenecekler üçüncü bir kişinin de bulunduğu bir ortamda görüşmelidirler. Nikah akdi öncesinde asla ele tutmayı, ileri derecede göz göze gelmeyi makul göremeyiz. Allah'ın bütün haramları gibi bu da bir haramdır. Zinayı haram bilip öyle algılayan bir mümin, zinayı haram eden dinimizin ona öncü kabul ettiği şeyleri de haram ettiğini bilip algılamak zorundadır. Çevresi gevşetilen her haram kapımıza çalan bir risk demektir. Nikah ve zifaf sonrasına bir şey bırakmayan, bütün muhabbetleri nikah öncesinde bitirmiş olan anlayış, bize ithal edilmiş, yabancısı olduğumuz anlayışlardandır. Vakur bir görüşme, sulandırılmamış şahsiyeti yansıtan görüşme ve görme makuldür, yararlıdır. Herkesin yaptığı gibi yapmayı bir mümin olarak kendimize yakıştıramayız. Biz herkes değiliz. Müminiz. İnsanların uyguladığı örfleri onları bağlayabilir. Bizi şeriatımız bağlamıştır. Evlilik ve benzeri bir işimizle şeriatımıza göre yaşamadıktan sonra ne zaman farkımız belli olabilir? Nurettin Yıldız Hoca Efendi, Milli Gazete.